zaman biz iman hakikatleriyle devam edelim sohbetimize. Hocamız da birazdan bizimle olacak inşallah.
İnşallah.
Ben o zaman isterseniz örümceklerden bahsedeyim.
Çok yok.
Genelde biliyorsunuz çok akıllı canlılar var, çok akıllı davranışlar sergileyen canlılar var. Bunlardan bir tanesi de örümcek. Ve örümceğin aslında vücudunda da hem örümcek ipliğinin çok dayanıklı olması, çok sağlam olması, hem örümceğin ağ kurma stratejilerinin ve orada avını yakalamak için uyguladığı stratejilerin çok akılcı olması yönünden çok üstünlüğü var. Aynı zamanda tabii vücudundaki özellikler de, bacaklarındaki özellikler de dikkat çekiyor. Bu bacaklarında biliyorsunuz küçük küçük tüycükler var örümceklerin. Ama aynı zamanda ağ çok yapışkan bir ağ ve kendi ağının üzerinde sürekli örümcekleri dolaşırken görüyoruz. Ama avları bu örümcek ipliğine bir anda değer değmez yapışmasına rağmen kendisi nasıl oluyor da bu ağına, kendi ürettiği ipliğine yapışmıyor.
Evet.
Çünkü biliyorsunuz iplikle beraber bir de yapışkan madde salgılıyor. Bu yapışkan madde daha önce incelemiştik. Bir düğüm şeklinde ağının her zaman gergin olmasını sağlayacak şekilde ipliği topluyor. Herhangi bir dirençle karşılaştığında bu toplanan kısım yapıştırıcının içinden açılıyor ve esneme meydana geliyor. Daha sonra ilk orijinal, belki iki katına bile çıksa örümcek ağının, iki katına bile genişlese iplikleri, yine orijinal boyutuna tekrar geri dönüyor. En ufak bir deformasyon olmadan ağda. İşte bu çok önemli bir yetenek aslında. Fakat bu yapıştırıcı, yani buna vesile olan yapıştırıcıya örümceğin kendisi yapışmıyor. Çünkü özel bir kaplamayla kaplı bacakları. Allah çok maşallah özel bir yaratılışla yaratmış. Eğer böyle olsaydı, çünkü yapışacak şekilde olsaydı, o zaman örümceğin yaşaması mümkün olmazdı. Ne avını yakalaması mümkün olurdu. Kendi kurduğu ağına kendisi yapışmış olacaktı ve bir şekilde çıkamayacaktı bundan. Dolayısıyla bu özel kaplamanın hayati önemi var örümceğin bacaklarında, ağın yarattığı bu özel kaplamanın. İşte bu özel sistem vesilesi hiçbir zaman kendi ağına yapışmıyor. Aynı zamanda da yine akıllı yapıştırıcısından bahsetmiştik. Ne kadar güçle karşılaşırsa bu yapıştırıcı, o kadar karşılık veriyordu ve direnç gösteriyordu. Yani kendinden büyük canlılar da yakalansa yapıştırıcıdaki bu direnç vesilesiyle o yapışkanı ve o ipliği çözemediği için avı kaçamıyordu, ama çok nazik şekilde örümcek bu ağı açtığı için kendisi yapıştırıcıya karşı durabiliyordu. İşte bu özel yaratılış vesilesi Allah örümceklerin hayatlarını çok kolay hale getirmiş ve aynı zamanda da bu muhteşem sistemle bizim aklımızı hayrete düşürecek bu sistemle yaratmış maşallah.
Dünyadan bizim örnek alarak ürettiğimiz şeyler de bu kadar kaliteli olmuyor Allah'ın İlk başta bize örnek olarak yarattığı kadar. Mesela bir lastiği düşünün, lastik bir kumaşı düşünün. Çok fazla esnetirseniz aynı miktarda geri gelmiyor. Mutlaka bir yerde orada deforme oluyor.
Evet.
Hatta kumaşlarda, işte kıyafetlerde bir yerleri deforme olduğunu görürüz hep böyle esnedilen kumaşların. Yaylar da aynı şekilde. Mesela çelikten üretilmiş yaylar bir noktada mutlaka deforme olur ve açılırlar. Hiçbir zaman çok fazla kullanıldıktan sonra, yeteri kadar açıldıktan sonra aynı eski formuna kavuşmuyorlar. Ama Ebru'sun anlattığı çok büyük bir mucize. Örümceğin ipliği hiçbir zaman bu kadar deforme olmuyor. Hep eski formuna kavuşuyor.
O deformasyon olduktan sonra birçok madde zaten geri dönüşümü olmuyor. Mesela lastik gibi vesaire. Ama çelik de geri dönüşümü için çok yüksek derecede büyük özel fırınlar, fabrikalar, kaç kişinin ilgilendiği özel işlemler gerekiyor. Ama örümcek küçücük vücudunda onun geri dönüşümünü de gerçekleştiriyor. Hiçbir malzemeye ziyan etmeden tekrar kullanıyor.
Evet, maşallah.
Daha önce ağır çekimde seyretmiştik. Kancasıyla onu tutuyor. Normalde aslında kopabilen bir şey yani. Ama fakat Allah öyle sağlam yaratmış ki hem esnek hem anlattığımız gibi çelikten de sağlam ve örümceğin yaratılışına da uygun. O hem vücudundan çıkartıyor, üretiyor, hem kancasıyla tutuyor örümcek ağını yaparken. Ağır çekimde izleyen varsa mutlaka dikkat etmiştir. Ağların örerken açıları muntazam, her seferinde muntazam yapıyor. Yani çaprazlarını farklı şekillerde, garip şekillerde yapmıyor. Gerçekten mimarisi çok güzel. Yani bayağı akıllı hareket ediyor. Allah'ın ilhamıyla yaptığı çok belli orada.
Evet. Ve milimetrik bir hata olmuyor dediğin gibi. Yani her seferinde cetvelle ölçüyormuş gibi. En olması gereken noktadan devam ediyor. Ve bütün ağa baktığınızda genelinde en ufak bir hata görünmüyor. Ama bir insana söyleseniz kendi büyüklüğünün kaç katı bir yer inşa etmesini ve hiçbir cetvel kullanmadan bunu yapmasını bir insanın yapması, yani ne kadar eğitimde olsa, gözü de eğitimde olsa yine de hiç hatasız yapması evet, mümkün değil. Ama dünyanın her yerinde bütün örümcekler bunu mükemmel şekilde yapıyorlar. En ufak bir hata olmadan. Bu da tabii ki Rabbimizin ilhamıyla oluyor.
Maşallah. Allah bir ayette yaklaşık olarak söyleyeyim inşallah. Şeytan Allah'a sanırım. Allah büyük olanında küçük olanında örnek vermekten çekinmez diye bildiriyor. Gerçekten biz en büyük galaksilere de baktığımızda büyük, muazzam bir düzen görüyoruz. En ufak canlılara da baktığımızda düzen görüyoruz. Daha da küçüğüne inip proteinlere de baktığımızda yine düzen görüyoruz. Mesela örümcekler çok fazla dikkatimizi aslında çekmeyen canlılar. Gördüğümüzde bir yerde hemen onlardan kurtulmaya çalışıyoruz çoğu zaman. Bize bir şey yapmalarından çekiniyoruz. Halbuki onun vücudunda Allah çok büyük bir sistem yaratmış. İnsanların yapamayacağı çok fazla şey yapıyorlar. Şimdi Ebru'nun dediği gibi esnemeyen bir ipek, esneyen ve deforme olmayan bir ipek üretiyor mesela. İnsanlar o ipeyi üretebilmek için büyük bir fabrika kullanıyorlar. Ve aslında aynı şekilde üretiyoruz biz ipek ipliğini. Farklı şekilde üretmeyi de bilmiyoruz. Nasıl mesela örümceğin vücudunda sıvı olan ipek asit havuzundan geçiriliyor. Gerekirse 3 asit havuzundan ayrı ayrı geçiriliyor ve örümceğin o anda ihtiyacı olduğu kadar sertleştiriliyor ve ipek haline geliyor. Aynı şekilde biz de normal ipek ipliği üretirken ipek fabrikalarında, ipek kumaş üreten fabrikalarda sıvı olan ipek alınıp yine asit havuzundan geçirilip iplik haline getiriliyor. Yani aynı şekilde biz onu taklit ederek sadece yapabiliyoruz. Allah halbuki milyonlarca yıldır yaşayan örümceği yaratmış bizi. İlk günden beri aynı hiçbir değişime uğramamış örümcek.
Bir de Ceylan'cığım şu kadarcık bazen evet. Gözle görünmeyecek kadar küçük örümcekler oluyor. Onlar da aynı sisteme evet. sahip. Ve onun vücudunun neresinde 3 tane ayrı asit havuzu var. Ve o nasıl karar veriyor? Ne kadar sertlikte olacak ağ? Yani nereye yapıştıracağına göre nasıl bir asidite kullanacak ki onun ipliği sonuç olarak hangi sertlikte çıksın? Evet. Yani buna o örümceğin aklıyla karar verdiğini düşünmek gerçekten çok mantıksız olur. Burada Yücel abimizin aklını görüyoruz. Yücel abimizin yaratma sanatındaki detayları görüyoruz maşallah.
Maşallah. Darwinistlerin hep böyle bu tip konuları açıklama yöntemleri deneme yanılma yoluyla olduğu üzerinedir ya. Yani oradan biz sadece örümceğin ipeğine bile baktığımızda olamayacağı belli. Dediğim gibi örümcek ona karar veremez yani bir şey üretmeye. Ayrıca şimdi bir insanı düşünün. Normalde biz deneyimimiz olmadan bilmeyiz. Mesela bir örümcek otların arasında ağ kuracağı zaman onun çok esnek olması gerekiyor ki rüzgarda ondan sallandıklarında ağ bozulmasın. Ama bir duvarın köşesini kuracağı zaman da o zaman o kadar esnek olmaması gerekiyor yoksa ağları kurtulur. Dolayısıyla onu hemen karar vermesi ve ona göre yapması gerekiyor ve bunun Allah'ın ilhamıyla olduğu çok belli. Eğer deneme yoluyla yapmaya kalkarsa beslenemez ve anında ölür. Halbuki bir insan bunu bilmez yani bunu defalarca denese de ne yapması gerektiğini de bilmeyebilir. Ancak bu konu hakkında eğitim görmüş bir insan bunu bilebilir. Örümcekler halbuki yumurtadan çıktıktan sonra bunu bilerek yaratılıyorlar. Allah'ın büyük bir mucizesi bu da.
Maşallah. Maşallah. Aslında şu an resim gösteremiyorum. Fakat geçen gün çok güzel bir resimle karşılaştım. Bir örümcek yine sürekli ağları bozulan örümcekler ve büyük ölçüde hasarlı uğrayan örümcekler ağlarının bozulmaması için böyle kuşlar gibi büyük canlıların takılıp da ağlarını büyük ölçüde hasarlı uğratmaması için X şeklinde biliyorsunuz bizim alışveriş merkezlerinde falan da camlara dikkat çekmek için özel X şeklinde işaretler yaparlar. Aynı bunun gibi örümcekler milyonlarca yıldır bunu yapıyorlar. X şeklinde özel dikkat çekecek bir ağ kurmuşlar oraya. Ve beyaz böyle X şeklinde işareti çok net görülüyor. Böylece örümcek ağlarının hasar görmesini engelliyorlarmış. Ama çok bozulmayan, örümcek ağlarının sağlam kaldığı yerlerde böyle bir şey yapmıyor aynı tür örümcekler. Gerçekten çok şaşırtıcı. Müthiş bir akıl var burada maşallah.
Maşallah. Yine küçücük boyutuyla çok yüksek bir akıl sergileyen ve yeteneğe sahip olan bir canlı daha var. Kapağın çeneli karıncalar deniyor bunlara. Boyutu yaklaşık 1 santim. Yani baktığımız zaman şu kadarcık falan bir şey küçücük canı var. Fakat kıskaçları ağır ve kıskaçları vücudundan daha büyük. Kıskaçlarını hem avlanmak için hem de herhangi bir tehlikeyle karşılaştığında ondan kurtulmak için kullanıyor. Şu şekilde oluyor bu da. Kıskaçların içerisinde kaslar var ve bu kaslar da enerji biriktiriyor. Tıpkı mantis karidesi gibi. Herhangi bir tehlike durumuyla karşılaştığı zaman hızlıca kıskaçlarını yere vuruyor. Ve bu yere vuruş ona bir güç sağlıyor. Kendisini yaklaşık kendi boyutunun 20 katı kadar ileriye fırlatıyor.
Çok iyi.
Maşallah. Bunu bir yetişkin insanla kendimize kıyasladığımızda bir insanın kendini 40 metre ileriye atması gibi bir yetenek bu.
Evet.
Allah'ın küçücük karıncanın bedeninde bu sistemi yaratmış, onu kullanmayı da öğretmiş. İlk yaratıldığı günden beri aynı şekilde devam ediyor.
Maşallah. Ben de dev bir canlıdan bahsedeceğim. Mavi balinalardan. Bir apartman büyüklüğünde diyebiliriz aslında. Yani yaklaşık 30 metre ve 150 ton ağırlığında. Fakat çok Allah onları yetenekli yaratmış. Çok iyi dalgıçlar aslında. Derine dalıyorlar. 1000 metreye dalabiliyorlar ve uzun sürede kalabiliyorlar, 10-15 dakika. Bu tabii vücutlarında Allah'ın yarattığı özel sistemden kaynaklanıyor. Çünkü oksijensiz olurlarsa o kadar kalamazlar. Ama iç organlarındaki kanı beyine gönderebiliyorlar. Bu şekilde oksijen yeterince kullanmış oluyorlar. Böyle bir sistemleri var. Tabii kendileri bundan habersiz. Allah bu şekilde ilham ediyor. O şekilde yaşamlarını sürdürebiliyorlar ve dipte kalabiliyorlar. Tabii basınca da dayanıklı olmaları gerekir. 1 metre derinliğe dalıyorlar çünkü. Ona göre de zaten vücutları çok kuvvetli. Allah o şekilde yaratmış. Biliyorsunuz birçok yerde görmüşsünüzdür. Tepelerinden, başlarının tepelerinden su fışkırtma tarzında bir böyle sütun şeklinde su çıkar.
Evet.
Bunu aslında nefes alıp vermek için kullanırlar. Oradan su buharı çıkartıyorlar. Nefes alıp yani ciğerlerindeki havayı boşaltıyorlar. Tabii havanın sıcaklığından daha sıcak olduğu için su buharı şeklinde gözüküyor. O da Allah'ın yarattığı özel bir sistem. Burunları aslında onların, o kafaların üstünde burunları var. Böyle muhteşem bir sistemle yaratmış Allah.
Maşallah. Ben de bir ayet okumak istiyorum. Şeytanla Allah'a sığınırım. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Hud suresi 56. ayet.
Maşallah. Aslında yani çok dikkat çekici bir şey var. Bizim vücudumuzdaki olayları nasıl biz bilmiyorsak, yani vücudumuzun içinde nasıl protein üretildiğini, bunu ancak biz ana hatlarıyla ve bilim adamlarının açıklayabildiği kadarıyla, onlara aldığın ilham ettiği bilgi kadarıyla ancak bilebiliyoruz en fazla. Fakat diğer bilinmeyen kısımlarını anlatamıyoruz ve şuurunda olarak da yaşamıyoruz. Her an ne zaman nefes alacağımızı, işte ne zaman kalbimizin ne kadar atacağını, kan basıncının hangi yükseklikte olacağını, bunların hiçbirimiz ayarlamıyoruz. Ya da hormonlarımızın işte ne kadar salgılanacağını, ne zaman faaliyete geçeceğini, bütün bunları vücudumuzda bizim kontrolümüzün dışında gerçekleştiren bir akıl var. Hayvanlarda da böyle. Biz nasıl farkındaysak onlar zaten bunları algılayabilecek bir şuura da sahip değiller. O yüzden ona hiç farkında değiller. O zaman evrimcilerin şunu sorması gerekiyor. Bu akıl nereden geliyor? Yani bu olağanüstü davranışları bu canlılara yaptıran akıl nereden geliyor? İşte burada hemen insanın aklına gelen sonuç Allah'ın yaratması. Çünkü bunun deneme yanılmayı senin de biraz önce söylediğin gibi bulunması mümkün değil. Bu canlıların tamamen yeryüzünden silinmesi anlamına gelir. Çünkü ilk denediklerinde zaten başarısız olacaklar. Bu yöntemlerin bu kadar akılcı olması ve fabrika örneğini verdim biraz önce. Bu fabrikada çeşitli kimyasallar kullanılıyor. Çok büyük basınçlarda, çok büyük ısılarla işlemleri yapıyorlar. Çoğu zaman yan ürünleri bu fabrikada meydana gelen çok zehirli atıklar oluyor. Aynı zamanda zehirli maddelerle işleyerek mesela boya sanayinde çok zehirli maddeler kullanılıyor. Sadece o kadar da kalıcı boyalar elde edilmiyor aslında. Zamanla solan, kalitesi bozulan ya da dökülen boyalar elde ediliyor ama bir tavus kuşuna baktığınız zaman ışığın yansımasını kullanarak sadece kahverengi pigmentlere sahip olmasına rağmen ışığın yansımasını kullanarak muhteşem renkler ki Darwin'in de gerçekten teorisine pişman edecek kadar muhteşem renkler meydana geliyor üzerinde. Ve hiçbir boyalı zararlı toksik madde kullanmadan, bir boya kullanmadan ve hiçbir zaman solmayan müthiş bir yapısal olarak bir renk meydana geliyor. Bu çok büyük bir atılım aslında. Bunu takip eden bilim adamları, bunu takip eden fabrikalar yapılmaya başlanıyor şimdi. Fakat bunu milyonlarca yıldır canlılarda böyle bir sistemle yaratmış Allah. Bu çok büyük bir akıl gerektiriyor ve Allah'ın varlığını da ispatlayan çok önemli delillerden bir tanesi. Nereye baksak canlılar hiçbir, biraz önce sen de söyledin, hiçbir atığı, hiçbir maddeyi ziyan etmiyorlar. Mutlaka geri dönüşümlü oluyor. Bu çok önemli bir nokta çünkü bizim ürettiğimiz fabrikalarda son teknoloji kullanarak ürettiğimiz maddelerde mutlaka bir atık madde meydana geliyor. Bazı şeyleri biz yeni yeni keşfediyoruz. Bunun uygulamasını canlılara baktığımızda çok daha mükemmel şekilde milyonlarca yıldır uygulandığını görüyoruz. Mesela bir sürü mantığı var canlıların kullandığı. Örneğin balıklar. Balıklarda sürünün en önünde giden balık bir akım meydana getiriyor. Diğer balıklar bu akımın doğrultusunda yüzdüklerinde %30 ile %40 arasında bir enerji tasarrufu sağlıyorlar.
Kuşlar
i̇şte bundan evet bundan örnek alarak bilim adamları rüzgar enerjisi üreten bu rüzgar türbinlerini birbirine çok yakın yerleştiriyorlar. Hem böylece çok daha fazla yer kazanmışlar hem de daha ilk türbine rüzgar değmeden ilk türbine rüzgar değdikten sonra arkadakilere daha rüzgar ulaşmadan diğerleri de dönmeye başlamış. Bu da çok önemli bir şey. Birbirlerinin etkisinden çok daha fazla enerji üretilebiliyor bu mantıkla. Ama bunları canlılar işte milyonlarca yıldır Allah'ın onlara ilham etmesiyle bu mantıkta yaşıyorlar zaten. Ama bunun şuurunda değiller. İşte burada Rabbimizin yarattığı güzel dilimlerden bütün canlılarda görüyoruz biz maşallah.
Allah aslında böyle düşününce biz hep anlatıyoruz sizi. Ben her gün dinliyorum aslında yayınlarınızı. Gerçekten dünyaya baktığımızda dünyayı içindeki canlılarla beraber yaratılmış olması mutlaka gerekli olduğunu anlıyoruz. Mesela kutuplardan başlayıp ekvatora doğru indiğimizde artık mesela bütün canlılar kendi yerlerine göre orada yaşayabilecek şekilde yaratılmış. Hiçbir şekilde bir canlının orada kendisini uyumsallamaya çalışması mümkün değil. Biz nasıl yaşayamayacağımız bir yere gittiğimizde hayatımızı kaybediyorsak diğer canlılar için de aynı şey geçerli. Bir insan bir grip virüsüne karşı bile yenilebiliyorsa diğer canlılar için de bu aynı şey geçerli. Hiçbir canlı kendisi şuurlu olarak kendisini evrimleştirip, değiştirip farklı bir canlı haline getirebilme yeteneğine sahip değil. Sadece Allah dilediği şekilde, dilediği canlıyı, dilediği yerde yaratmış. Biz bunu görüyoruz. Mesela kutuplara bakıyoruz. Bir kutup ayısı. Kutup ayısının aslında bir beyaz olduğunu görüyoruz. Fakat kendi cildi simsiyah. Bu sefer ne oluyor? O beyaz olan, yani aslında renksiz olan, beyaz değil etrafına yansıtıyor. Renksiz olan tüyleri içi boş, aynı bir kablo gibi güneş ışığını o siyah olan cildine ve cildinin altına götürüyor. Bu şekilde ısınıyor ve müthiş ısınıyor. Sürekli ısındığı için hatta biz bazen görürüz. Kutup ayıları suyun içine girip serinlemeye çalışırlar.
Evet.
Buzlarla kendisini sürtüp serinlemeye çalışırlar. Diğer kutuplarda yaşayan canlılar da aynı şekilde. Foklar, başka canlılar, kutup martıları, albatroslar. Kendilerine aynı şekilde bu soğuk iklimde yaşayabilecek şekilde yaratılmışlar. Kendilerini buraya uydurmaları, buraya göre uyum sağlamaları, değişim geçirmeleri hiçbir şekilde mümkün değil.
Isınmak için milyonlarca yıl mı bekleyecek?
Evet, canlı. Asla mümkün değil. Daha mesela güneye indiğimizde daha farklı canlılar, daha güneye indiğimizde daha farklı canlılar. İyice güneye indiğimizde çöl ortamında hiç su olmadan havadaki suyu yoğuşturup kendisinde su elde edebilecek canlıları Allah yaratmış. Bir deveye bakıyoruz. Deve hem insanlar için çok büyük bir nimet gerçekten. Çok büyük yük taşıyabiliyorlar. Uzun süre sıcak ortamlarda yaşayabiliyorlar. Vücutlarındaki yağı suya çevirebiliyorlar özel bir sistemde. Mesela bir insan vücudundaki yağı en fazla enerjiye çevirebilir.
Evet.
Hiçbir canlı suya çeviremez. Fakat özel bir kimyasal sistem sayesinde vücutlarındaki yağı suya çevirebiliyorlar develer.
En çok ihtiyacı olan
şey. En çok ihtiyacı olan şeye çevirebiliyorlar. Dolayısıyla Allah her yerde oraya uygun canlıları yaratmış. Mesela Firavun inciri ağacı var. Firavun inciri ağacının sadece üreyebilmesi için kendi tohumlarının içine ulaşabilen uzun bir kabloya ihtiyacı var. Bu olan da Firavun inciri ağacında konan ve onun yakınlarında yaşayan bir yaban arısı türü. Ve bu yaban arısı türüyle o ağacın aynı anda yaratıldığı çok belli. Çünkü o yaban arısı türü Firavun inciri ağacı olmadan yaşayamıyor. Bu ağaç da bu yaban arısı türü olmadan yaşayamıyor ve üreyemiyor hiçbir şekilde, çoğalamıyor. Allah ikisini işte aynı anda yaratmış. Çok fazla denizlere bakıyoruz, orada da böyle canlılar görüyoruz.
Evet.
Mesela özel yosunlar var, bu yosunlar aslında biz birçok yosunun yeşil olduğunu görüyoruz. Fakat bu yosunlar yeşilliği dolayısıyla kendi besinini üretemiyorlar, kromatofor hücrelerinden yoksunlar. Fakat kendi hücrelerinin en üst katmanına, güneşe gelen katmanına özel bir bakteri yerleştiriyorlar. Ve bu bakterinin ürettiği besinle yaşıyorlar. Bu bakteri de o olmadan yaşayamıyor. Bu yosun da bu bakteri olmadan yaşayamıyor. Mercanlar da var bu şekilde. Aynı şekilde mercanların eksik olan besinleri kendi bünyelerinde barındırdıkları bakterilerden ürettiklerini anlıyoruz. Şimdi bunların ikisinin ayrı ayrı var olması mümkün değil. Allah ikisini aynı anda yaratmış.
Evet.
Bütün dünyayı içindeki bütün sistemlerle beraber yaratmış. Ve bizi yaratmış bunu takdir edelim diye. Allah işte iman edenlere bunu takdir nasip ediyor.
Evet.
iman etmeyen bir insan için, bunun Allah'ın delili olduğunu görmeyen bir insan için hiçbir anlamı yok, boş. Halbuki iman eden bir insan bunu görüp çok heyecanlanıyor ve onu uzun uzun düşünüp gerçekten bir zevk alabiliyor. O anlamda da büyük bir nimet. Hem var olmaları bir nimet, hem insana verdikleri zevk büyük bir nimet. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun.
O zevkten mahrum olmuş oluyor aslında, onu takdir edemeyen bir insan.
Tabii bir de ne kadar derin düşünürse insan, ne kadar imanı güçlüyse o kadar iyi anlayışa sahip oluyor. Allah da anlayışını açıyor. O zaman dediğin gibi insanda öyle bir zevk de oluşuyor. Ne kadar sığ olursa insan, ne kadar düşünmezse de onların farkına varmadan üstüne basıp geçiyor aslında. Halbuki çok çok önemli örnekler var. Biz yine tabii doğadan örnek vereceğim. Bizim yaptığımız seramikler, yüksek teknolojili seramiklerin iki kat daha güçlüsünü aslında kabuklar yapıyor. Ve kabuklar kendi kendini organize eden, atomlarını organize eden bir yapıya bunu yapıyor. Önce bir tabaka salgılayarak, bir madde salgılayarak üzerinde iyonlar olan ve bu atomların nereye gelip yerleşeceğini gösteren, özel onların yerleşeceği yerler olan bir tabaka salgılıyor. Ve kalsiyumda da biliyorsunuz o kabuklarla kalsiyum ve kalsiyum karbonat oluyor. Kalsiyum ve karbon atomlarının da üzerinde iyonlar var yine. O iyonlar birbirlerini çektikleri için birbirlerine nereye ineceklerini biliyor o atomlarda. Dolayısıyla kendi kendine organize eden bir yapıyla bizim üretebildiğimiz, şu ana kadar yüksek teknolojiyle üretebildiğimiz seramiklerin iki kat daha güçlü bir madde üretiliyor ve suyun içinde bunu hiçbir ısı kullanmadan suyun içinde kendi kendini üreten bir madde. Hem bunun nasıl üretildiğini öğrenmeye çalışacağım. Bunun teknolojisini ve o iyonların ve atomların kendini organize etmesi nasıl oluyor? Bunu takip etmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda da bu seramiğin formülünü elde etmeye çalışıyorlar ki o kadar güçlü, dayanıklı ve aynı zamanda basınç ve yüksek ısılar kullanılmadan elde edilebilen bir madde olsun diye. Bu çok önemli bir şey. Bir kabuğun bunu yapabiliyor olması. Kabuklu bir canlının. Gerçekten çok müthiş bir şey. Yine balıklardan örnek verirsek eğer, balıklar da vücutlarında tuzlu suyun içinde yaşıyorlar ama suya ihtiyaçları var. Vücutlarında her günün tuzlu suyu arındıran bir sistem var. Çok küçük balıklar var biliyorsunuz, bizim akvaryumumuzda da görüyorsunuzdur. O kadar küçücük bir canlının içinde öyle bir arıtma sistemi bulunuyor olması ve hepsinin mükemmel şekilde çalışıyor olması ve hayatının sonuna kadar o balığın o sistemle var edilmiş olması gerçekten çok büyük mucize. Halbuki şimdi çok fazla paralar harcanıyor. Tuzlu suyu tatlı suya çevirmek için ve çok zahmetli bir işlem olduğunda biz çok iyi biliyoruz. Evet, hocamızın yayını devam edecek inşallah. Biz şu an için iman etiketleri sohbetimizi burada tamamlıyoruz. Biz de hocamızı izlemeyi bekliyoruz inşallah. İnsanlar da çok cennet güzelleri gibi maşallah. Hocamız zaten çok çok güzel bir insan maşallah.
Ortam çok çok güzelleşiyor maşallah.
İçimiz açıldı gerçekten. Zaten hocamızın bir tek cümlesi, bir tek kelimesi bile bayağı ferahlandırıyor Müslümanları. Hoşumuza gidiyor görmek bile, duymak bile.
Maşallah. Biraz önce anlatmaya başlamıştım. Devam edeyim isterseniz. Şimdi vücudumuzda birçok enzim var. Gün içerisinde de bu enzimler bizim için çok fazla faaliyette bulunuyorlar. Bazı enzimler işte proteaz gibi, lipaz gibi, glukaz gibi, bunlar az ekiyle bitiyorlar. Bazı şeylerde, enzimlerde işte pepsinojen, fibrinojen gibi jen ekiyle bitiyorlar. Şimdi bunların arasındaki fark şu. Bu enzimler, yani lipaz, proteaz gibi enzimler, azla bitenler vücut içinde sürekli olan aktif enzimler. Fakat jen ekiyle biten enzimlerimiz ise bunlar aktif olmayan, pasif halde bekleyen enzimler. İşte fibrinojen örneği kan içerisinde sürekli mevcut fakat pıhtılaşmanın yaşanması gerektiğinde devreye giriyor. Pepsinojen ise midemizde sürekli mevcut. Ben pepsinojenle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi pepsinojen enzimi aslında çok yoğun bir şekilde midemizde parçalanma gereksinimi hissedildi. Yani başladığında, sindirim başlaması gerektiğinde pepsinojen devreye giriyor. Ama nasıl devreye giriyor? Normalde de zaten pepsinojen sıvısı mevcut. midemizde. Fakat yemek yediğimiz zaman işte yemekle birlikte vücudumuzda hidroklorik asit salgılanıyor. Ve hidroklorik asit salgılandığı anda bu pepsinojen enzimine bir emir geliyor. Sen artık pepsinojen değil, pepsin enzimisin ve şu anda da parçalama işlemine başlayabilirsin deniyor. Ve işte vücudumuzda midede sindirim sistemi, sindirim başlaması gerektiğinde pepsinojen hidroklorik asit vesilesiyle pepsine döndürülüyor ve sindirim başlıyor. Normalde pepsinojen sürekli olarak pepsin halde midemizde bulunsaydı, biz diyoruz zaten hani mukus tabakası zaten midemizi koruyor ama sürekli olarak asitli bir ortam olsaydı bizim sonuç olarak bir midede bir etten oluştuğu için korunması çok mümkün olmayacaktı. Ama Allah muhteşem bir koruma yaratarak midenin içerisinde pepsin olarak değil de pepsinojen olarak yaratıp bizi bu asitli ortamdan sürekli olarak asit salgılanmasından koruyor. Yani biz hiç farkında bile değilken gün içerisinde yemek yediğimizde işte sadece bir tokluk hissi hissediyoruz ama günlük yaşantımıza devam ediyoruz. Ama orada mide yemek geldiğini anlıyor. Yemek geldiğini anlayıp hidroklorik asit salgılıyor. Ve hidroklorik asitle de işte pepsinojeni pepsine çeviriyor. Ve muazzam bir döngüyü de Allah gün içerisinde vücudumuzda tabii bu belirttiğim bir tane çok küçük bir enzimin Allah'ın yaratmasıyla meydana getirdiği muazzam bir mucize vücudumuzda. Allah ayette şeytandan Allah'a sığınırım, hiç yaratanla yaratmayan bir midir diye bildiriyor. Gerçekten de yaratan yani Rabbimiz muazzam mucizeler yaratıp vücudumuzda her gün bizi detaylı korumasıyla an an koruyor ve biz de buna şahit oluyoruz.
Maşallah. Enzimlerle ilgili bir şey eklemek istiyordum. Az önce Ebru sen serumu anlattın ya, mesela binlerce derece yüksek gerekiyor, basınç gerekiyor üretilmesi için. Fakat kabuklar mesela denizin içinde bu olmadan da Allah onları ürettiriyor. Hatta ondan daha da kat kat daha sağlamını ürettiriyor Allah. Aynı şekilde normalde biliyorsunuz enzimlerin görevi vücutta ya daha doğrusu hücrelerin içinde meydana gelen kimyasal işlemi hızlandırmaktır. Yani onu katalize etmektir, hızlandırmaktır. Normalde biz laboratuvarlarımızda eğer kimyasal bir işlem yapıyorsak bunu hızlandırmak için 3 şeye ihtiyacımız var. Ya çok yüksek ısıya ihtiyacımız olur, ya çok yüksek asidik ortama ihtiyacımız olur, ya çok yüksek bazik ortama ihtiyacımız olur. Fakat bu üç maddede eğer olursa hücre içinde hücre ölür. Dolayısıyla bu durumda ne olur? Kimyasal işlemler hızlanamaz. Eğer kimyasal işlem hızlanmazsa bizim diyelim ki hücrenin içinde amonyan parçalanması gerekiyor. Yan madde olarak üretilen, yoksa hücre ondan da zehir ölebilir. Hızlı bir şekilde parçalanmazsa yine hücre ölür. Dolayısıyla olduğunda da ölüyor, olmadığında da ölüyor. Bu işlemleri hızlandıracak bir şeye ihtiyaç var. İşte bu işlemleri hızlandıran madde enzim. Enzim olduğunda bu kimyasal işlemler ne aside, ne yüksek ısıya, ne de baza ihtiyaç olmadan bir anda hızlanmış oluyor. Allah işte böyle bir sistem yaratmış hücrenin içinde. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Bir yandan da şu anlamı da geliyor. Evrimciler biliyorsunuz ilk önce aşama aşama canlının meydana geldiğini ve bu aşamalardan sonra işte proteinlerden sonraki aşamalar oluştuğunu, organellerin oluştuğunu, hücrenin parçalarının oluştuğunu ve hücrenin böyle oluştuğunu iddia ediyorlar. Bunun olamayacağının yüzlerce sebebi var. Sebeplerinden bir tanesi de bu. İşte bu kimyasal işlemleri hızlandıran enzimler olmadan hiçbir şekilde hücre var olamıyor yani.
Evet. Ve enzimler de tabii proteinden meydana geliyorlar. Yine protein üretilemeden, enzimler olmadan da protein üretilemediği için zaten birbirlerine bağımlılar. Dolayısıyla hepsinin aynı anda yaratılmış olması gerekiyor. Buradan da zaten dediğin gibi yüzlerce, binlerce sebebi var ama buradan da anlıyoruz ki canlılık tesadüfen olamıyor.
Bu arada denizde üretilen seramik benzeri bir şeyden bahsettik. Aynı şekilde denizde üretilen, daha önce ben bir konudan bahsetmiştim, Venüs süngerinden. Mükemmel cam yapan bir süngerden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Yani şu anda üretilen camları düşünelim. Yüksek sıcaklık gerekiyor, basınç gerekiyor falan yani. Bayağı daha doğrusu basınç uygulandığında kırılıyor. Venüs süngerininki öyle değil. Basınç uygulandığında da hem böyle esneklik gösteriyor hem de yüksek ısı gerektirmiyor. Yani canlının bunu nasıl yaptığını bilemiyorlar.
Ve suyun içinde.
Ve suyun içerisinde. Ve evrimciler de buna sünger bu yani. Basit bir canlı deyip geçebiliyorlar. Halbuki öyle değil. Daha biz onun ürettiği gibi fiber optik kablosuna benzer o ince saç teli inceliğindeki camı üretemiyoruz yani. Daha ona benzer esnek ve düşük sıcaklıkta üretilen bir fiber optik cam yok henüz. Bu canlı Venüs süngeri bunu milyonlarca yıldır yapıyor ayrıca. Denizin içerisinden silisyumu ayırt edebiliyor. Yani o maddeyi bilmesi, tanıması gerekir. Kimyasal analiz yapması gerekir. Onu alıyor, tanıyor ve kendisine bir iskelet inşa ediyor. Gerçekten de çok güçlü ve böyle hem esnek hem basınç altında. Yani bir metre derinlikte olduğunu düşünelim bu süngerin. O basınca dayanabilmesi gerekir. Camı bir metre derinliğe bıraksanız, basınç uygulasanız zaten o basınçta hemen kırılır, paramparça olur, tuz buz olur yani. Fakat Venüs süngerinde böyle bir şey olmuyor. Allah onda böyle bir sistem yaratmış.
Bir de Venüs süngerinin içinde yaşayan, sadece Venüs süngerinde kendisini ev edinebilen bir karides cinsi var biliyorsunuz. O karides cinsini de Allah mesela onunla beraber yaratmış. O Venüs süngeri olmadan o yaşayamıyor. O karides olmadan da Venüs süngeri kendisi içini temizleyemiyor. Dolayısıyla yine burada da ikisinin aynı anda Allah'ın yarattığını mutlaka beraber olmaları gerektiğini görüyoruz.
Evet. Yine kökünde ışık saçan canlı da var Venüs süngerinin. Fiber optik bir lamba gibi alttan ışık veriyor yani. Bakıldığında bayağı güzel, hoş bir görüntü de sağlıyor ona. Cam olduğu için ışığı da hemen iletiyor. Güzel bir görüntü oluşuyor.
Maşallah. Şimdi şöyle bir konu da var aslında. Denizlerdeki bu kabuklarda meydana gelen sağlam maddeden bahsettik. Fakat bu kabuklar neden sonsuza kadar büyümüyorlar? Çünkü çok uzun süre yaşayan kabuklar var. Ama bir yerde bunlar o birikmeyi durduruyorlar, bu maddenin birikmesini. İşte bunu nasıl yapıyorlar? Bunu aslında mühendisler boruların içinde biriken kalsiyum karbonatın tam temizlenmesi için bir çözüm ararken canlılardaki bu doğal yapıyı keşfetmişler. Çünkü özel bir madde salgılayarak önce bu birikimin başlaması için bir yol açıyorlar bu canlılar. Daha sonra kalsiyum karbonatla birikip bir kabuk meydana getiriyorlar. Bir sürede bu kabuk tekrar inşa olmaya devam ediyor, büyümeye devam ediyor. Fakat belli bir noktada, durması gerektiği noktada tekrar başka bir molekül salgılıyor bu canlılar ve bu molekül vesilesiyle o birikme artık duruyor. İşte bu molekülü sentetik olarak taklit eden bilim insanları da bu borulardaki birikimin çözümünü bulmuşlar. Yine doğadan taklit ettikleri ve canlıların milyonlarca yıldır kullandığı yöntemi kullanarak elde ettikleri bir başarı bu. Buradaki aklı meydana getiren, bu bilim adamlarının ilham aldığı bu aklı meydana getiren Yüce Rabbimiz. Bu kabuğun kendisinde böyle beyni olmayan bir canlının, şuuru olmayan bir canlının böyle bir sistem meydana getirmesi, böyle bir molekülün nasıl üretileceğini düşünmesi, tasarlaması, bunu kendi vücudunda üretmesi mümkün değil. Ancak Allah'ın ilhamıyla, Allah'ın yaratmasıyla olabilir maşallah. Ki böyle endüstride çok fazla kullanılan canlıların yaratması, Allah'ın canlılarda yarattığı bu özellikleri taklit eden çok fazla yapı var. Hem boyalarda kullanıyorlar daha önce söylediğimiz gibi, hem toksik madde kullanılmadan ve tam kalıcı, hiçbir şekilde solmayan boya elde edebiliyorlar ışığı kullanarak. Daha önce LED ekranlar yerine kendinden ışıklı ekranlar yerine, yani alt kısımdan ışık verilerek aydınlatan ekranlar yerine ışığı yansıtarak görüntüyü elde eden, kelebeklerin kanatlarındaki yapıyı kullanarak görüntüyü elde eden yapılardan da bahsetmiştik. Bunun gibi çok fazla yapı ve bilim ilerledikçe de canlılardaki bu üstün özellikler daha iyi takdir ediliyor, daha iyi araştırılıyor ve bulunuyor.
Çok değişik değil mi ama? Yani suyun içinde mesela taş gibi bir yapı üretiliyor. Taş gibi yapıyor o canlı kendisini. Bunu normal diyorlar, yani tesadüfen oldu diyorlar. Yani bir yumurta oldu gerçekten. Yumurtanın içine biz hepimiz kırıp bakıyoruz, işte su gibi bir şey. Ondan bir civciv çıkıyor, onun kalbi atıyor, onun bir canı oluyor yani. Bakıyor, görüyor, anlıyor, tanıyor bizi. Yani o su bir anda böyle gagası olan, tüyleri olan süper sevimli bir şey olarak çıkıyor. Evet. Tesadüfen oldu mu? Olur böyle diyorlar yani. Çok bekletirsen böyle tesadüf olur diyorlar. Bir de yani o şekilde başka bir yumurtanın içinden mesela ahtapotlar da yumurtlara giriyor. Onun içinden minik ahtapotlar çıkıyor. Yani aynı bantuzları olan annesi gibi. Ama onun 10 numara minik bedeni olan, yani böyle sevimli şeyler de çıkıyor başka. Onlar tesadüfen oldu diyorlar. Annesi o yumurtaları besleyecek diye haftalarca, aylarca yemek yemiyor. 6 ay. Daha sonra ölüyor. Yani bu da tesadüfen oldu. Olur öyle diyorlar yani. Buna inanmamızı bekliyorlar. İnanmayınca da bilim dışı sizi inancınız diye iddia ediyorlar. Halbuki yani bir aklı olan bir insanın bunun tesadüfen olamayacağını anlaması çok rahat. Yani bunu Allah'ın yarattığını görmek de çok rahat. Elhamdülillah. Sadece insanların vicdanını kullanması gerekiyor.
Tabii orada ahtapot canını verecek kadar artık 6 ay boyunca yemek yemiyor. Orada bir akıl var gerçekten. Havalandırıyor sürekli oksijen gelsin diye. Yavruların başında duruyor, kollarıyla havalandırıyor. Oksijen sağlıyor, başında duruyor. 6 ayın sonunda da onlar artık o şeyden çıkmaya başladıklarında ölüyor doğal olarak. Ama bu gerçekten büyük bir fedakarlık.
Ben de kısaca bir konudan bahsetmek istiyorum. Yumurta ve organik benliklerden bahsetmek istiyorum. Bazı topraklarda kalsiyum açısından zayıf olan topraklar var. Bu topraklarda olan kuş yumurtalarında da kalsiyum eksiklikleri meydana geliyor. Bu kalsiyum eksikliği de bazı kabukların bazı belirli bölgelerinde kırılmalara neden oluyor. Daha hassas olmasını sağlıyor. Yumurtaların üzerinde bulunan benekler kalsiyumun eksik olduğu bölgelerin daha da güçlü olmasını sağlıyor. Böylelikle bu kırılganlıktan da korunmuş oluyor.
Maşallah. Yani Allah sırf kamufle olsun diye değil de onu güçlendirmek için de o benekleri yaratmış oluyor. Maşallah, ben bir ayet okumak istiyorum. Kolumu şeytandan Rabbim sana sığınıyorum. İşte Rabbimiz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir. Enam suresi 102. ayet. Burada Allah ona kulluk edin diyor. Allah'a kulluk etmemiz için de Allah'ın yarattığı hepimiz çok güzel sistemler anlattık. Çok güzel canlıları anlattık. Onları araştırmamız gerekiyor. Onlara bakmamız gerekiyor. Başka ayetlerinde de Allah dikkat edin diyor. Araştırın diyor. Biz de o yüzden araştırıyoruz ve anlatıyoruz. Hem kendimize tebliğ yapıyoruz inşallah. Hem de birbirimize hatırlatmış oluyoruz.
Ceylan deveden bahsetti. Bakmıyor.
Evet.
Deveye diye bildiriyor Allah örnek olarak.
İnşallah. İnşallah hocamızın da dediği gibi dua da ediyoruz. Bu anlattığımız konuların inşallah Allah'a olan sevgimizi çok arttırmasına, ona olan tevekkülümüzü arttırmasına, imanımızı arttırmasına ve asıl olarak inşallah Allah'ın rızasını kazanmak için de, yani dikkatimizi açıp Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edebilmek için inşallah bunların hepsi çok güzel nimetler oluyor.
İnşallah. Bir örümcekten de bahsettik. Onu geçemeyeceğim söylemeden. Tavus kuşu örümceği diye bildiğimiz bir örümcek vardı. Yayınlarda daha önceden göstermiştik videosunu. Çok bayağı şahane görünümü var. Yeni türlerini bulmuşlar onun. Gene rengarenk ve erkeği dişisinin ilgisini çekmek için mükemmel bir dans yapıyor. O dansı nereden biliyor? Allah sus olarak yaratmış normalde. Hem görünümünü de kanat gibi açıp kapıyor üzerindeki Allah'ın yarattığı o mucizevi görüntüyü. Dans ediyor. Dişisinin ilgisini çekmeye çalışıyor ama kendi yaptığı hareketlerin farkında bile değil. Allah ona ilham ettiği için o hareketleri yapıyor. Bu görünüm de mükemmel. Yeni türleri çıkmış. Daha sonra resimlerini gösterebiliriz. Bayağı hoş gerçekten.
Ben de bir ayet okumak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır diye bildiriyor Allah bize inşallah. Bir en zehirli canlılardan biri olan box jellyfish diye bir canlı var. O 60 kişiyi öldürecek kadar zehire sahip ve 3 dakika içerisinde bir insanı zehirleyebiliyor. Buradaki mucize de yani kendisine hiçbir zarar vermiyor. Bu kadar zehirli bir madde varken kendisinde hiçbir şekilde kendisi zarar görmüyor ama diğerlerini hemen anında 3 dakika içerisinde ölecek bir zehir.
Maşallah. 60 kişi öldürecek diye çok fazlaymış. Evet, yani bir deniz anasında bunun olması çok büyük bir mucize yani gerçekten. Evet. Yoksa o kendisini asla koruyamaz. Gerçekten dediğim gibi söyle gibi bir canlı çünkü.
Şimdi biraz önce midenin iç kısmındaki korumadan bahsettim. Bir de Allah maşallah mideyi dıştan da koruyor. Çünkü şimdi mide çalışmaya başladığı zaman üç yönlü bir kas hareketi başlıyor. Aşağı yukarı sağa sola ve çaprazlama şekilde. Tabii bu hareket şu demek aslında midenin diğer iç organlarımızda sürekli olarak sürtünmesi anlamına geliyor. Ama Rabbimiz maşallah midemizi aynı zamanda dıştan da periton denilen bir zar var, peritonla kaplamış. Dolayısıyla bu kaygansı yapı vesilesiyle, yani mukus nasıl içte kaygansı yapısıyla koruyorsa, dışta da periton zarıyla Allah midemizi ve diğer tabii ki organları da mideden koruyor. Evet, çünkü evet. Mide zarar da verebilir diğer organlara sürtünme nedeniyle. Ama biz hiçbir zaman böyle bir sorunu yaşamıyoruz. Ve günlük hayatımızda biraz önce dediğim gibi hiç düşünmeden çok rahat bir şekilde devam edebiliyoruz maşallah.
Maşallah. Kabuklardan bahsettim. Kabuklardan devam edeyim o zaman. Yine kabuklu bir canlı midyeler var biliyorsunuz. Hı hı. Midyelerin her hemen hemen her yere yapışma özelliği var. Bu teknelerin alt kısmında evet. da yapışabiliyor. Bazı evet güvertelere de bu iskelelere de kenarları her yere yapışabiliyor ve suyun içinde yapışabiliyor ve çok çok kuvvetli biliyorsunuz. Yapıştığı yerden de ayırmak pek mümkün olmuyor onları. İşte bu özellik yine bilim insanlarının dikkatini çekmiş ve araştırmışlar ve bunu aslında ciddi ameliyatlarda özellikle damarla ilgili ana damarların ameliyatlarında yine biliyorsunuz sıvı olan ortamları olduğu için sıvı içinde yapışabilecek özel bir yapıştırıcı olarak kullanmayı düşünmüşler. Ve gerçekten midyelerin bu özelliği hem çok sağlam olması ve basınca dayanıklı olması hem de suyun içinde yapışabilmesi özelliğiyle damar, ana damar ameliyatlarında kullanılabilecek özel bir yapıştırıcı olarak hala üzerindeki araştırmalar devam ediyor. Midyedeki bu teknolojiyi taklit etmeye çalışıyorlar. Küçücük bir midyede böyle bir aklın, böyle bir yapıştırıcının kendi bünyesinde üretilmesini bırakın, bunun tasarımını bile yapması, yani beyni olmadığı için, aklı olmadığı için, şuuru olmadığı için böyle bir canlının bunu yaptığını iddia etmek pek akılcı bir iddia olmayacaktır. Evet. Bunu Allah'ın, Rabbimizin yarattığı, ilham ettiği bir özellik olarak görmek olacaktır en akılcısı. İşte bu canlıdaki Allah'ın yarattığı bu güzel özellik de yine insanlara örnek oluyor maşallah. Bir diğer yapıda yine köpek balıklarının derisinden bahsetmiştik. Köpek balıklarının derilerine bunun tam tersi midye kabuğu gibi diğer parazit yaşayan canlılar yapışamıyorlar hiçbir şekilde. Çünkü buradaki özel yapı buradaki küçük küçük dikenlerden oluşuyor yakından bakıldığında mikroskopla köpek balığının derisinde. Bu yapı hem de hareketli de olduğu için, kendi içinde bir hareket olduğu için bu tarz canlıların yapışmasına mahal verecek bir yapı değil. Dolayısıyla bunu hem donanmanın buradaki gemilerin alt kısımlarına yapışacak yine paratik canlılardan temizlikle ilgili çok fazla bir masrafı oluyor. Bunu önlemek için hem kullanıyorlar hem de aynı zamanda aslında bakteri tutmadığını da görmüşler bu yapının. Bakteri tutmadığı için hastane kapılarında ve çok kullanılan, çok fazla kişinin dokunması gereken yerleri bu yapının benzeriyle, bu yapının taklidiyle kaplamayı düşünmüşler. Ve böylece hiç bakteri yapışmadığı için, yapışanlar da burada öldüğü için yine bunun çok güzel bir sistem olduğunu görmüşler. Bunu evet. taklit ediyorlar şimdi maşallah.
Şimdi yanlış bilmiyorsam yine köpek balığı derisini o suda kayganlık özelliği nedeniyle yüzücülerin mayolarında da taklit ediyorlar.
Evet.
Aynı şekilde orada da çünkü tutmadığı için suyu. Bir ilk ben anlattığım midyenin yapıştırıcısına dönmek istiyorum Ebru. Çok değişik bir şey gerçekten. Şimdi normalde deniz suyunu hepimiz biliyoruz. Bayağı yüksek asidik bir ortam aslında. Çok yüksek çözelti özelliğine sahip, çözücü özelliğe sahip. Bu çözücü özelliğin içine siz sıvı olan herhangi bir şey koyduğunuzda anında dağılır yani. Normalde onun içinde, suyun içinde yine sıvı olarak bir şey üretiyor.
Evet.
Fakat tam istediği noktaya yapıştırabiliyor kendisini. Ve o sıvı orada katılaşıyor. Yani çok değişik, evet. yüksek bir teknoloji
çok çok
bu.
Güçlü yani. Normal güçlü, yapıştırıcını evet. kat kat fazla gücüne sahip.
Böyle benim gibi çocukluğu sayfayı yani yakın geçmiş bir insan da çok iyi bilir böyle. Özellikle sonbaharın artık sonuna doğru yaklaşıldığında bütün o teknelerin altı, kayıkların altı midilerle kaplanmış evet. olurdu. Onu çoğu zaman sadece teknenin veya o kayığın boyasıyla değil, orada onu yapıştırdığı sadece boyasını da değil, boyasını da geçip tahtasına kadar yapışmış oluyordu. Evet. Tahtasının bir kısmıyla beraber kazınmaları gerekiyordu. Yani bayağı acayip çok güçlü bir yapıştırıcı Allah orada üretiyor. Hayret yani maşallah. Evet, gerçekten aynısını hala yapamıyoruz.
Evet.
Normalde evet. kimyasal özellikleri bilip aynısını taklit edebilmemiz evet. gerekir. Onu da yapamıyoruz yani çok
değişik. Evet. Sırf onun için yanlış hatırlamıyorsam 30 milyon dolar gibi bir masraf yapıyormuş Amerikan donanması. Sırf kabuklardan arınmak için şimdi oradaki teknelerin yine suyla temas eden kısımlarının böyle bir yapıyla kaplanması söz konusu. Aynı zamanda yapay kornealar için de bu yine geliştirilen yapılardan bir tanesi bakteri tutmayacağı için, kendi kendine temizleme özelliği olduğu için yine bunu yapay kornealarda da kullanmayı düşünüyorlar. Çok fazla kullanım alanı var gerçekten. Yapısal olarak böyle bir üstünlük aldığını meydana getirmesi, bakterilerin yerleşmek istemeyeceği, hoşlanmayacağı, hatta yerleştiklerinde de ölecekleri, yaşayamayacakları bir ortam olması, bir yapısal olarak bunun tasarımının yapılmış olması, bu canlıya verilebilecek bir özellik değil, çok belli bu. Ağlığın aklıyla ağlığın yaratması bizim bile yeni yeni öğrendiğimiz ve öğrendiğimizde de şaşırdığımız, hayrete düştüğümüz çok güzel özellikler bunlar. Bir canlının bunu milyonlarca yıl boyunca mutasyonlardaki mutasyonlar biliyorsunuz tamamen bozucu etkiye sahip. Evet. En iyi ihtimalle hiçbir değişiklik meydana getirmiyorlar görünürde. Fakat yine de bir bozukluk olarak, yani var olan anlamlı bilginin bozulması şeklinde meydana geliyorlar. Mutasyonlarla milyonlarca yıldır birbirinin üstüne biriken patolojik değişikliklerle böyle bir mükemmel yapının meydana geldiğini iddia etmek çok çok mantıksız olur.
O hayvanın bunun farkında olduğunu iddia etmeleri de çok mantıksız.
Tabii.
Yani midiyi hepimiz biliyoruz. Yani görmüşüzdür hepimiz bir midi. O midini onu bilerek yapmışsa belli ki olacak bir iş değil yani. Onun kendisinin bile farkında olmayan bir canlı olduğu çok belli. Hayret yani böyle bir şey. Bu kadar yüksek teknoloji bir şey. Allah onu nasip ediyor, ona veriyor. Ve bunu deneyerek yaptığını iddia ediyor bazı evrimciler. Evet. Olacak bir iş olmadı.
Evet.
Bir de Ceylan şimdi laboratuvarda bu yapışkanı dahi, yani biz bütün kimyasal bilgiye sahip olalım, her türlü teknolojiye sahip olalım, oluşturamıyoruz diyor. Bir de bizim oluşturamadığımız şeyler bunlarla sınırlı değil. Mesela anne sütünü oluşturamıyoruz. İşte evet, kan oluşturamıyoruz. Bu tarz yani hayatımızı devam ettirebilmemiz için gerekli hayati önem eser. Mesela su organ yapamıyoruz. Yani evet, evet H2O formülünü biliyoruz ama meydana getiremiyoruz. Hepsi gerçekten için hayatın temel kaynağı hepimiz için. Ama biz bunu yapamıyoruz gerçekten. İstediğimiz teknoloji, istediğimiz Nobel ödüllerini alalım. Biz sadece DNA'nın işte bir tane %2'lik kısmını ya da %4'lük kısmını açıklayabildiğimiz evet için genom projelerinde milyonlarca dolar harcayabiliyoruz şu an için. Ama %100'lük kısmında nasıl bir mucizeler zinciri var henüz hala tam olarak netleştirebilmiş değiliz. Ve örneğin bir tane proteinlerimiz tabii amino asitlerden oluşuyor. Mesela Miller deneyinde bir tane amino asiti oluşturabilmek için yani elinden gelen her türlü, ki zaten tesadüfen olması imkansız, evet, ama tamam her türlü teknolojik imkanınız ve laboratuvarınızı da kullanın dediğimizde de oluşturamıyorlar. Yani örneğin diyor ki işte soğuk tuzak denilen bir şey var, ki doğada soğuk tuzak diye bir şey yok zaten. Evet. Belli ki amino asit oluştuğunda o soğuk tuzak tarafından işte yana alındığında belli ki bu
yani doğal ortamda kalsa evet parçalanacak ama bir anda onu hemen siz doğal ortamda oluşmaz çekip aldığınızda ha şimdi amino asit oldu diyorsunuz ama o da yetmiyor. Çünkü evet, sol elle olması gerekiyor amino asit.
Evet.
Sol elle amino asit olmayınca zaten protein meydana gelmiyor.
Evet.
O yüzden hiçbir şekilde canlılığı takdir edemiyor.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş
geldiniz. Maşallah. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız?
Çok iyiyiz. Nasılsınız?
Bilim meclisini kurmuşsunuz.
Yerimiz muhteşemdi.
Evet.
Çok güzeldi. Maşallah.
Maşallah.